Ayrım 10.
Ama onların yazdıkları da bu değil mi? Hayır, onlar yalnızca acıyorlar ve her şeyin şimdi nasılsa öylece kalacağını düşünüyorlar. Belki biraz daha iyi ama özünde aynı. Benim düşündüğüm şeyleri ise hiçbiri yazmıyor. Eğer bunları yazmış olsalardı, akıllı ve iyi insanların böyle düşündüklerini öğrenmiş olurdum. Oysa bana yalnızca ben böyle düşünüyormuşum gibi geliyordu. Çünkü aptalın tekiyim diyordum ve aptal olduğumdan böyle düşünüyorum. Aklı başında hiç kimse böyle düşünmez, böyle şeylerin gerçekleşmesini beklemez. Oysa bak, onun nişanlısı da kendisini seven herkese bunların tam da benim düşündüğüm gibi olacağını anlatmış. Hem de öyle açık, anlaşılır bir biçimde anlatmış ki, onu seven herkes onun bu söylediklerinin bir an önce gerçekleşmesi için kolları sıvamış. Ne kadar da akıllıymış nişanlısı, kim acaba? Muhakkak öğreneceğim kim olduğunu. Ah, yoksulların, yoksulluğun olmadığı bir dünya ne güzeldir. Kimse kimseyi zorlamıyor, herkes neşeli, iyi, mutlu. Veroçka'nın gözleri kapandı, az sonra da rahat, derin bir uykuya daldı. Hayır Veroçka, senin bu düşündüğün, yüreğinde yer verdiğin şeylerin hiçbir tuhaf yanı yok. Daha çok safsın sen, bütün bunların kesinlikle böyle olacağını, başka türlüsünün olanaksız olduğunu kanıtlayan insanların adlarını bile bilemiyorsun. Senin de bunları böyle düşünmende ve bunlara yüreğinde yer vermende hiçbir tuhaflık yok. Senin okuduğun kitaplarda bunlar açık seçik bir şekilde yer almıyor, çünkü o kitapları yazan insanlar bunları yalnızca birer düşünce oldukları dönemde öğrenmişlerdi. Şaşırtıcı ve hayranlık verici düşünceler olarak görmüşlerdi bunları ama yalnızca birer düşünce. Şimdi ise sevgili Veroçka, bu düşünceler yaşamın içinde apaçık bir biçimde yer almış bulunuyor. Başka kitaplar yazıldı, başka insanlar çıktı. Ve artık bu insanlar bu düşünceleri hiç de şaşırtıcı bulmuyorlar. Şimdi artık bu düşünceler ilk yazda kırları dolduran çiçek kokuları gibi dört yana yayılıyor, her yerden duyuluyor. Sen bunları sarhoş annenden bile duydun. Hani sana yaşamak gerektiğini ama neden hırsızlık yaparak, başkalarını aldatarak yaşamak gerektiğini anlatıyordu. Aslında senin düşüncelerine karşı şeyler söylüyordu ama hiç farkında olmadan kendi düşüncelerini geliştiriyordu. Sen bu düşünceleri sevgilisini bir hizmetçiyi sürükler gibi ardı sıra sürükleyen ve onu dilediği her kalıba sokan küstah, ahlaken çökmüş, çözülmüş Fransız kadınından da duydun. Bu kadın yalnızca ayılıp kendine geldiği zamanlarda kendi iradesine göre yaşamadığını, içinde bulunduğu yaşamı sürdürebilmek için kendisini zorlaması gerektiğini, yaltaklık yapması gerektiğini söylüyordu. İyi yürekli, ince, yumuşak bir insan olan Sergey ile sürdürdüğü hayatın bile hayat olmadığını söylüyor ve ne diyordu? Benim gibi iğrenç bir kadın için bile iğrenç bu ilişkiler. Senin şu düşündüğün şeyleri düşünmek artık zor değil Veroçka. Ama herkes bu düşünceleri senin yaptığın gibi yüreğinde yer vermiyor. Sense bunlara yüreğinde yer veriyorsun. Bu çok iyi bir şey ve hiçbir tuhaf yanı yok. Özgür ve mutlu bir insan olmak istemek neden tuhaf olsun? Böyle bir istek duymak ne müthiş bir buluş ne de göz kamaştırıcı bir kahramanlıktır. Asıl tuhaf olan Veroçka bu isteği duymayan insanların var olması. Onların bambaşka istekleri var. Örneğin senin neleri düşünerek uykuya daldığın onlara çok tuhaf gelecek. Öyle ya, aşkının daha bu ilk gecesinde neler düşünmeye başladın böyle. Kendini, sevdiğin insanı düşünürken birdenbire bütün insanların mutlu olması gerektiğini ve bunun bir an önce gerçekleşmesine katkıda bulunmaya geçiverdin. Senin bilmediğin bunun tuhaf bir şey olduğu, benim bildiğimse bunun tuhaf hiçbir yanının bulunmadığı, son kertede doğal ve insanca bir şey olduğu. Evet, insanca. Ben sevinçliyim, mutluyum demek, bütün insanlar sevinç içinde olsunlar, mutlu olsunlar demektir. Bu iki düşünce tek bir düşüncedir. Sen iyi bir kızsın, sonra hiç de aptal değilsin. Ama yine de beni bağışla, sende hiçbir şaşırtıcı yan göremiyorum. Tanıdığım ve tanımakta olduğum kızların yarısı, hatta belki daha bile fazlası, saymadığım için bilemiyorum, o kadar çoklar ki nasıl sayayım. Senden kötü değildir, hatta kimileri daha bile iyidir, bağışla beni Veroçka. Lopuhov seni olağanüstü, şaşırtıcı buldu, bu böyle. Ama bunun şaşırtıcı bir yanı yok, çünkü Lopuhov seni sevmeye başladı. Lopuhov'un seni sevmesinin de şaşırtıcı bir yanı yok, çünkü sen sevilecek bir kızsın. Madem Lopuhov seni sevmeye başlamış, öyleyse tabii ona öyle görüneceksin. 6. Maria Alekseyevna ilk kadrili yaptıkları sırada kızıyla öğretmenin yanından fırt fırt geçiyordu ama birlikte yaptıkları ikinci kadril sırasında kendini akşam yemeği türünden bir sofra hazırlama işine kaptırdığından pek ortalarda görünmedi. Bununla birlikte işi biter bitmez hemen öğretmeni sordu. Kendisine öğretmenin gittiğini söylediler. İki gün sonra öğretmen derse geldi. Hep olduğu gibi yine semaver yakılmıştı. Hep ders saatlerine rastlıyordu semaver işi. Maria Alekseyevna öğretmenin Fedya'ya ders verdiği odaya girdi. Eskiden Fedya'yı çaya matryona çağırırdı. Öğretmen yerinde kalmak istedi çünkü malum hem çay içmiyordu hem de bu arada Fedya'nın ödevlerine bir göz atmak istiyordu. Ama Maria Alekseyevna çay sofrasında kendileriyle birlikte oturması için epey ısrar etti. Kendisiyle konuşacağı şeyler varmış da. Sonunda öğretmen kabul etti ve hep birlikte çay sofrasına geçtiler. Maria Alekseyevna konuyu önce Fedya'dan açtı. Nasıl, yetenekli miydi Fedya? Kendisini hangi liseye verselerdi acaba? Yatılı okusa daha mı iyi olurdu? Bunlar gayet doğal sorular, yalnız biraz erken sorulmuyor mu? Konuşma sırasında öğretmenin de çay içmesi için öylesine sevecen bir şekilde ısrar etti ki Lopuhov dışarıda çay içmeme kuralını bir yana bırakarak bir fincan çay içmeyi kabul etti. Bu süre içinde hep odasında olan Veroçka da sonunda çaya indi. Öğretmenle aralarında hiçbir şey yokmuş gibi resmi bir biçimde selamlaştı. Maria Alekseyevna ise hala Fedya konusunu sürdürüyordu. Sonra birden keskin bir dönüş yaptı ve konuyu öğretmene kaydırdı. Kimdi, akrabaları kimlerdi, zengin miydi, nasıl yaşıyordu, geleceğe ilişkin olarak neler düşünüyordu? Öğretmenin yanıtları kısa ve belirsizdi. Evet, akrabaları vardı, taşralıydılar, hayır zengin değillerdi, kendisi ders vererek geçiniyordu. Petersburg'da doktor olarak çalışmayı düşünüyordu. Kısacası verdiği yanıtlardan bir şey anlayabilmek mümkün değildi. Maria Alekseyevna bunun üzerine konuya balıklama daldı. Burada doktorluk yapacağınızı söylüyorsunuz. Fena fikir değil çünkü Tanrı'ya şükür buranın doktorlarının kazançları yerindedir. Yalnız evlenip aile kurma konusunda ne düşünüyorsunuz? Gözünüze kestirdiğiniz bir kız var mı? Bu da nesi? Öğretmen az kalsın düşsel nişanlısını unutacak ve öyle biri yok diyecekti ama son anda işin iç yüzünü anladı. Ha, ikide bir yanımızdan geçiyor ve konuşmalarımızı dinliyordu. Amma gülünçtü ha. Nereden çıkarmıştı nişanlıyı falan? Ne aptalca bir buluştu o öyle. Hem ne gereği vardı? Gördünüz mü, bir de propaganda zararlı derler. Yüreğinde kötülük olmadığı zaman bir insanı nasıl da etkiliyormuş meğer propaganda. Demek konuşmalarımızı dinlemiş ve dinlemekle de kalmamış, anlamış. Eh, öyleyse bana ne? Bunun üzerine Lopuhov, var elbette dedi, olmaz olur mu? Peki nişanlı mısınız? Nişanlıyız. Resmen mi nişanlısınız yoksa öylece kendi aranızda mı? Resmen. Zavallı Maria Alekseyevna, nişanlım, nişanlınız, onu çok seviyorum, o çok güzeldir gibi sözleri duymuş ve öğretmenin kızıyla flörte kalkışmayacağı konusunda yatışmıştı. Bu yüzden olacak, yaptıkları ikinci kadrilde onları rahat bırakmış ve kendini akşam yemeği türünden hazırlanacak masanın işlerine vermişti. Ama bu yüreğini yatıştıran öyküyü daha etraflıca ve her yönüyle öğrenmek istiyor, bu yüzden de sorularına devam ediyordu. E böyle yüreğe soğuk su serpen öyküleri kim dinlemek istemez? Üstelik ilginçtir bu tür öyküler, hem canım yalnız bu tür öyküler mi? Her şey ilginçtir. Öğretmenin yanıtları sağlam ve yerli yerindeydi ama her zamanki gibi çok kısaydı. Nasıl, güzel mi bari nişanlınız? Olağanüstü. Çeyizi var mı? Şimdilik yok ama büyük bir mirasa konacak. Çok mu büyük? Çok büyük. Ne kadar büyük mesela? Çok büyük işte. 100.000 var mı? Çok daha fazla. Ne kadar peki? Dediğim gibi çok fazla. Para olarak mı? Para olarak da var. O zaman çiftlik falan da var. Var tabii, olmaz olur mu? Yakında mı? Yakında. Peki ya düğün, o da yakında mı? Yakında. Eh, olması gereken de bu. Dimitri Sergeyiç, miras kendisine geçmeden bu işi bitirin, yoksa ortalık damat adayından geçilmez olur. Çok haklısınız. Peki nasıl oldu da şans böylesine yüzünüze güldü? Başkaları kapmadan kızı ilk siz kaptınız. Zor olmadı. Kendisinin mirasa konacağını pek bilen yoktu. Peki siz biliyor muydunuz? Biliyordum. Nasıl öğrendiniz? Öğrendim işte. Daha doğrusu ne zamandır bu işin üzerindeydim, biraz sorup soruşturunca mirası açığa çıkardım. Sakın yanılmış olmayasınız. Hiç olur mu? Belgeleri kendim tek tek kontrol ettim. Kendiniz? Evet, kendim. İşe belgelerden başladım zaten. Demek işe belgelerden başladınız. Tabii. Aklı başında bir insan başka türlü bir adım atar mı? Doğru Dimitri Sergeyiç, atmaz. Ne büyük mutluluk. Besbelli ana baba duası aldığınız için oldu bütün bunlar. Evet, herhalde. Maria Alekseyevna öğretmene ilk olumlu notunu onun çay içmediğini görünce vermişti. Neresinden bakarsan bak, ciddi, aklı başında bir adam olduğu hemen anlaşılıyordu. Bir kez az konuşuyordu. Daha iyi ya. Sonra ne dediğini biliyordu. Hele para konularında. Ama doğum günü partisinden bu yana öğretmenin bu özelliklerinin de ötesinde tam anlamıyla bir hazine olduğunu anlıyordu Maria Alekseyevna. Ders verdiği ailelerin genç kızları için flört falan gibi bir tehlike hiçbir şekilde söz konusu değildi. Eh, şimdiki zaman delikanlıları arasında böylesi pek kolay bulunmaz. Öğretmenin asıl değerini ise Maria Alekseyevna deminki konuşmayla anlamıştı. Gerçekten çok aklı başında, çok ciddi bir adammış canım öğretmen. Nişanlısını zenginliğiyle bile övünmeye kalkışmadı. Her sözü neredeyse kerpetenle çekip almak gerekti ağzından. Ve şu işe bak, nasıl da koku almış. Besbelli varsıl bir kız bulmayı kafaya koymuş ve işi gücü bırakıp böyle birini aramış. Kim bilir nasıl gönül alıcı şeyler söylüyordur kıza, nasıl pohpohluyordur. Yiğidin hakkını vereceksin, yaman delikanlıymış doğrusu. Sonra işe doğrudan doğruya belgelerden başlamasına ne dersin? Aklı başında bir insan başka türlü yapabilir miymiş? Hey tanrım, ne akıllı insanlar var şu dünyada. Veroçka başlangıçta açık açık gülmemek için büyük çaba harcıyordu ama sonra gitgide Lopuhov'un aslında Maria Alekseyevna ile değil kendisiyle konuşmakta olduğunu anladı. Nasıl anlamıştı bunu Veroçka? Maria Alekseyevna ile ince ince dalga geçiyor, kendisiyle ise şaşılacak şey aynı anda ve aynı sözlerle gerçeği konuşuyordu, hem de olanca ciddiliğiyle. Bütün bunlar yalnız Veroçka'ya mı böyle geliyordu, yoksa gerçekte de böyle miydi, cevap vermek kolay değil. Ama işin aslını Lopuhov biliyordu. Veroçka da öğrenmişti, bize gelince bunu bizim de bilmemiz şart değil, bize gerekli olan yalnızca gerçekler. Gerçek ise Veroçka'nın Lopuhov'u önce gülümseyerek dinlemesi, sonra onun annesiyle değil kendisiyle konuşmakta olduğunu, hem de şaka falan yapmadan son derece ciddi konuşmakta olduğunu fark ederek gitgide ciddileşmesiydi. Lopuhov'u baştan sona ciddi dinleyen Maria Alekseyevna'nın konuşması bitince Veroçka'ya söylediği, "Veracığım, neden öyle surat asmış oturuyorsun? Artık Dimitri Sergeyiç'le tanışıyorsunuz. Piyanoda sana eşlik etmesini rica etsen de senden bir iki şarkı dinlesek." Sözlerinin anlamı da aslında biraz farklıydı. Maria Alekseyevna'nın bu sözlerle asıl söylemek istediği şuydu. "Dimitri Sergeyiç size saygı duyuyor, ailemizin yakın dostu olmanızı arzu ediyoruz. Sana gelince Veroçka, Dimitri Sergeyiç'e karşı öyle yabani durma, ben kendisinin nişanlı olduğunu söylerim Mihail İvaniç'e, o da seni kıskanmaz." Maria Alekseyevna'nın sözlerinin bu anlamı Veroçka ve Dimitri Sergeyiç'e yönelikti. Lopuhov artık öğretmen değildi, birden Dimitri Sergeyiç oluvermişti. Maria Alekseyevna'nın sözlerinin bir de kendisine, Maria Alekseyevna'ya yönelik üçüncü bir anlamı vardı ve asıl doğal olan, gerçek olan buydu. Vay anasına, herif anasının gözü, kendisine güler yüz göstermeli, zengin olduktan sonra belki bize de yararı dokunur. Ancak bu da Maria Alekseyevna'nın sözlerinin yine Maria Alekseyevna için ifade ettiği genel anlamdı. Aynı sözlerin bir de özel anlamı vardı. Kendisine güler yüz gösterip gönlünü aldıktan sonra zengin bir aile olmadığımızı, ders başına bir teklik ödemenin bize bayağı zor geldiğini söyleyeceğim. Maria Alekseyevna'nın sözlerinin işte bu kadar çok anlamı vardı. Dimitri Sergeyiç ise derslerinin biraz sonra biteceğini, ders bittikten sonra piyano konusundaki ricalarını seve seve yerine getireceğini söyledi. 7. Maria Alekseyevna'nın sözleri birbirinden farklı ne kadar çok anlam taşıyorsa o kadar çok da sonuçlar doğurdu. Özel anlamda yeni ders ücretinden indirim konusunda Maria Alekseyevna umduğundan da büyük başarı elde etti. O günkü görüşmenin üzerinden iki ders geçtikten sonra zengin bir aile olmadıklarından dem vurmuş, Bunun üzerine de Dimitri Sergeyiç kendisiyle esaslı bir pazarlığa tutuşmuştu. Adam Nuh diyor, peygamber demiyordu. İne ine bir teklikten 75 kapıya inmişti. O sıralar hatırlarsanız bu 75'lik mangulara 3 ruble denirdi. Aslında Maria Alekseyevna daha da fazla bir indirim beklemiyordu ama yine de umduğunun da ötesinde fiyatı 60 kapıya indirmeyi başardı. Sözlerinin özel anlamı, yani ders ücretinden indirim sağlama, Dimitri Sergeyiç konusundaki düşünceleriyle çelişiyor gibiydi. Öyle ya, adam para kokusu almada uzman olmuş açgözlünün teki ise, hiç öğrencisinin ailesi zengin değil diye indirime yanaşır mıydı? Öte yandan madem indirime yanaşmıştı, bu durumda da onun hakkındaki ilk düşüncelerinde yanılmış olması ve onun hesabını kitabını bilmeyen, aklı bir karış havada, dolayısıyla da zararlı biri olarak nitelemesi gerekmez miydi? Durum kendisi için değil de başkaları için söz konusu olsaydı Maria Alekseyevna aynen böyle düşünecekti. Ama insanoğlu böyledir işte, herkes için genel geçer kuralların kendisi söz konusu olduğumu işlemeyeceğini sanır, kendinin özel ve ayrıcalıklı bir durumu olduğunu düşünmeyi sever. Filanca dairede şube müdürü olan Ivanov, aynı dairenin genel müdürü olan Ivan Ivaniç'e kendisine ruhu ve bedeniyle sonuna kadar sadık olduğunu söyleyip bu konuda yeminler ettiğinde, Ivan Ivaniç kimseden, hele hele anasının ipini tam 5 kez satmış ve böylece de anasının ipini topu topu 3 kez satan kendisini bile geride bırakmış Ivanov gibisinden böyle bir bağlılık beklenemeyeceğini bilmesine karşın Ivanov'un kendisine bağlı olduğuna inanır. Yani aslında inanmıyor ama bu yüzden ona karşı sevecenlik duyuyor, bile bile aldanıyor. Sonuçta da inanmadığı halde inanmış oluyor. İnsan yüreğinin bu özelliğine ne buyurulur? Ne yazık ki Maria Alekseyevna da bütün açgözlü, kurnaz, kötü insanlar için söz konusu olan bu durumun bir istisnası değildi. Bu durumdan ancak ahlaki değerlerin en uç noktasına ulaşmış 2 tür insan kurtulabilir. Yani ya 3 kağıtçılıkta olağanüstü bir düzeyi tutturmuş doğaüstü bir alçak, bu yolda dünyanın 8. harikası türünden bir şey olacaksınız ki buna Yanyalı Ali Paşa'yı, Suriyeli Cezzar Paşa'yı, Mısırlı Mehmet Ali Paşa'yı örnek verebiliriz. Bu adamlar Avrupalı diplomatları öyle bir kafeslemişlerdi ki bugün vay anasını deyip parmak ısırmamak mümkün değildir. Cezzar koskoca Napolyon'u bir çocuğa şeker verip kandırır gibi 3 kağıda getirmiştir ki bunun için 3 kağıtçılığın insanda onur, öz saygı, mevki hırsı gibi insanca zayıflıkların işleyemeyeceği korkunç sağlam bir zırh halinde gelişmiş olması gerekir. Ancak 3 kağıtçılık alanında böylesi kahramanlara artık pek az rastlanıyor, hele Avrupa topraklarında bir takım insanca zayıflıkların tahribatı sonucu 3 kağıtçılığın düzeyi çok düşmüş, bu alanda virtüöz denebilecek kişiler hemen hiç kalmamıştır. Bu bakımdan size kurnaz bir kimse gösterirler ve bu gördüğün adam var ya, onu kandıracak adam daha anasından doğmamıştır derlerse, hiç düşünmeden kendisini kandırabileceğinize dair bahse tutuşun ve 1'e 10 koyun. Yalnızca bir insan olmanıza, yani kurnaz falan olmamanıza karşın, eğer isterseniz o anasının gözü denen adamı kandırdığınızı göreceksiniz. Hele onun kendi kazdığı çukura düşeceği konusunda 1'e 100 bahse girebilirsiniz. Çünkü bütün kurnazların genel özelliğidir bu, er geç kendi oyunlarının kurbanı olurlar. Fransa kralı Louis Philippe ile Avusturyalı devlet adamı Metternich'in sözünü ettiğimiz alandaki hünerlerini herkes kabul eder herhalde. Ama bu muhteremlerin ikisi de, biri Paris'ten, biri Viyana'dan, kendi burunlarına taktıkları halkanın ipini yine kendi elleriyle çekerek koyun kokusu, saman kokusu, kır havası solumaya gitmemişler midir? Ya 1. Napolyon'a ne buyurulur? Kurnazlıkta bu ikisini cebinden çıkarırdı, üstelik dediklerine göre dahi denilebilecek denli de zekiydi. Ama ne oldu? O da kendi burnuna halka takmada dahice bir ustalık gösterdi ve kendini ta elbelere kadar sürükledi. Sonra üstada bu da az geldi, daha da kurnaz olmalıyım, yıldız olmalıyım bu alanda dedi ve kendini Saint Helen'e sürüklemeyi bile başardı. Çok zor, hatta olanaksız gibi görünmesine karşın kendini Saint Helen'e götürecek yoldaki bütün engelleri büyük bir ustalıkla ve beceriyle açmayı bildi. Jean-Baptiste Charras'ın 1815 Harekatı adlı kitabını okuyun. Napolyon'un kendini Saint Helen bataklığına sürüklemede gösterdiği yüksek beceriye hayran olacaksınız. Ah, bin kere, binlerce kere ah ki, Maria Alexeyevna da bu zararlı eğilimin zehrini yüreğinde taşıyan insanlardandı. Başkalarını aldatmada ulaştığı yetkinliği, kendisinin aldatılmasına zırh yapabilmiş insanlar pek azdır. Ama yalnızca yüreklerinin temiz olmasıyla bu tehlikeden kendilerini korumuş insanlar pek çoktur. Dünyanın tüm ünlü üçkağıtçıları, dolandırıcıları, madrabazları tanıklık ederler ki, eğer bir parça sağduyusu ve yaşam deneyimi varsa, namuslu, dürüst bir insanı aldatmaktan daha zor bir şey yoktur. Aptal olmayan dürüst insanları yalnız başlarınayken dünyada kandıramazsınız. Gel gelelim, bunların da bir başka yönde zayıflıkları vardır. Bu da bu insanların topluluk halindeyken kandırılabilmeleridir. Madrabaz bu insanları tek başlarınayken kafesleyemez ama topluluk halinde oldular mıydı, buyurun her türlü kafesleme operasyonu için emirlerinize hazırdırlar. Öte yandan kafeslenme konusunda tek başlarınayken zayıf olan madrabazlar, topluluk halindeyken asla yakayı ele vermezler. Dünya tarihinin tüm gizi kanımca buradadır. Biraz durur musun yazar efendi, bıraksak dünya tarihinde kazılar yapmaya başlayacaksın. Sen bir hikaye anlatıyordun, hele önce onu bitir diyenleriniz var galiba. Haklısınız, özür diliyorum ve hikayemize dönüyorum. Maria Alexeyevna'nın sözlerinin sağladığı ilk sonuç, öğretmenin, yani artık öğretmen değil de Dimitri Sergeyiç, ders ücretlerini düşürmesi oldu. İkinci sonuç, ders ücretinin düşmesine bağlı olarak Maria Alexeyevna'nın Dimitri Sergeyiç hakkında çok iyi düşüncelere sahip olması, onu ciddi, aklı başında bir adam olarak bulması, hatta belki Veroçka'yı Mihail Ivaniç'le evlenmeye ikna edebilir diyerek Veroçka ile onun daha sık görüşüp konuşmalarının yararlı olabileceğine inanmasıydı. Hele bu sonuncusu çok parlaktı ve Maria Alexeyevna belki kendiliğinden böyle bir şeyi düşünemezdi. Ama onu böyle düşünmeye itecek öyle bir şeye tanık oldu ki artık bunun üzerine Dimitri Sergey için Veroçka üzerinde olumlu etkileri olacağını düşünmemek olanaksızdı. Bunun ne olduğunu şimdi anlatacağız. Maria Alexeyevna'nın sözlerinin sağladığı üçüncü sonuçta Veroçka ile Dimitri Sergeyiç arasında onun izniyle ve kışkırtmasıyla gerçekleşen yakınlaşma oldu. İki genç artık uzun süre baş başa kalıp konuşabiliyorlardı. Dersi saat 8'de bittikten sonra Lopuhov, Rozelskiler'de 2-3 saat kadar daha kalıyordu. Veroçka'nın babasıyla annesi müstakbel damatla kağıt oynuyor, sohbet ediyor. Veroçka'ya piyanoda eşlik ediyor ya da Veroçka piyano çalıyor, o dinliyordu. Bazen de Veroçka ile konuşuyordu. Bu sırada Maria Alexeyevna onları göz ucuyla falan gözetlemeye kalkışmıyordu. Ama tabii büsbütün de kendi hallerine bırakmıyordu. Elbette kendi hallerine bırakmayacaktı. Çünkü her ne kadar Dimitri Sergeyiç efendi, aklı başında bir adamsa da atalarımız kapını sıkı ört de hırsızı günaha sokma demişler. Dimitri Sergeyiç ise kınanacak anlamda değil de övülecek anlamda bir hırsız olduğuna hiç kuşku yoktu. Yoksa ona ne diye bunca saygı gösterilsin, ailenin bağrına basılsın. Budalalarla dost olacak halimiz yok ya. Kuşkusuz sonuçta bir yarar varsa budalalarla da dost olunabilir. Ama Dimitri Sergeyiç'ten şimdilik böyle bir yarar gelmesi söz konusu değil. Adamın şu an için hiçbir şeyi yok. Demek ki onunla dost olunuyorsa bu yalnızca kendisinin aklı başında bir insan olması, hesabını kitabını bilen bir insan olması yüzünden. İnsanoğlunun kafasından neler geçtiğini kimseler bilemez. Hele böyle akıllı birinin kafasında kaç tilki dolaştığına şeytanın bile aklı ermez. Demek ki bu durumda ne oluyor? Şu oluyor. Dimitri Sergeyiç'ten gözünü ayırmayacaksın. Maria Alexeyevna'nın yaptığı da buydu. Yalnız adamı nice gözlediyse sonuç hep aynıydı. Aklı başında ne dediğini ne ettiğini bilen iyi niyetli bir insan. Örneğin aklı aşkta oynaşta olan adam hemen anlaşılır. Nasıl mı? Erkeğin kadının dekoltelerinin derinlerine bakmasından. Alın işte, Veroçka piyano çalıyor. Dimitri Sergeyiç ise ayakta duruyor ve onu dinliyor. Maria Alexeyevna göz ucuyla Dimitri Sergeyiç'i süzüyor. Acaba Veroçka'nın dekoltesine bakıyor mu? Bakmak şurada dursun, adamın böyle bir şeyi aklından bile geçirmediği besbelli. Hatta bazen Veroçka'ya bile bakmıyor, gözlerini herhangi bir noktada dikip dalıyor. Arada bir Veroçka'ya baktığı oluyor belki. Ama bakışları öyle soğuk ve kayıtsız ki yalnızca nezaketen baktığı ve o sırada nişanlısının getireceği çeyizi düşündüğü hemen belli oluyor. Yani bakışlarında, Mihail Ivanich'in bakışlarındaki ateşlilik yok.